Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 27. ayrım. Ahmet Reşat, Kemal'e gözlerinden akan yaşları göstermemek için hızla çıktı kapıdan. Bahçeyi geçerken cebinde mendilini arayıp buldu. Usulca gözyaşlarını ve burnunu sildi. Kemal'in ayrılmasıyla tamamen kadınlarla kalacağı bu konakta tek başına ne kadar çok sıkılabileceğini düşündü. Kemal'siz kalan evde kiminle dertleşecek, kiminle konuşacaktı memleket meselelerini? Sabah serinliğinde hızlı hızlı yürüyerek sokağın başına geldi. İngiliz üniforması giymiş birkaç Rum ve Ermeni, kolluk kuvvetleri olarak caddede bir aşağı bir yukarı turluyorlardı. İçinden bir küfür savurup sirkeci istikametine doğru ilerledi. Az ileride, karşı kaldırımda değişik ülkelerden gelmiş bir tabur jandarma tek sıra halinde yürüyordu. Elinde bastonuyla kazık gibi uzun bir İngiliz, belini kalın bir kemerle sıkmış, parlak siyah bıyıklı bir Fransız, tüylü şapkası ve parlak kırmızı etekleriyle tuhaf bir kuşu andıran İtalyan, sade giyimli ve alçak gönüllü Türk polisinin yanında mağrur adımlarla ilerliyorlardı. Kalacak yer bulamayan Ruslar, saçak altlarında kendilerine uzanacak yerler yapmışlardı. Hapishaneler, kışlalar, imarethaneler ağzına kadar doluydu. Bütün mültecilere kalacak yer bulmaya imkan yoktu ki, sokaklarda artık ölülere de rastlamak mümkündü. Sirkeci'ye inince limana demirli zırhlıları gördü uzaktan. İngilizler Anadolu'ya kaçırılan silahlara ve gönüllü askerlere mani olabilmek için karakolları bastıktan sonra İstanbul'u tam bir esir şehir haline getirmişlerdi. Ahmet Reşat her işte bir hayır olduğuna inananlardandı. Şehzadebaşı karakolundaki faciayı gözleriyle görmeseydi ve Fehime Sultan'dan gelen mektup olmasaydı hala padişahtan yana saf tutuyor olabilirdi. Bu hadiseler bakış açısını da değiştirmiş, Anadolu'daki mücadeleden medet ummaya başlamıştı yeğeni gibi. Şimdi zayıf da olsa bir umut vardı. Bir mumun titrek aydınlığı gibi cılız, zayıf bir umut. Allah büyüktü. Anadolu'ya geçip muharebeye katılamayacaktı ama İstanbul'da Maliye Nazırı sıfatıyla elinden ne geliyorsa yapacaktı. Limanda demirli gemileri görmemek için başını öte yana çevirip hızlı hızlı yürüdü ve Allah'ım diye dua etti yürürken, bizi bu zilletten tez vakitte kurtar, Kemal'imi de kayır ne olur, onu bize bağışla, yeni gelinine bağışla. Her okuduğunda içine ferahlık veren dua nedense yüreğini rahatlatmadı bu sefer. Sesinin Allah'a ulaşmadığını düşündü. Pekala, o da öğle namazında mescide iner, orada ederdi duasını. Olmadı. İkindi namazında bir kere daha denerdi. Sonunda nasılsa duyacaktı onu Allah. Duyacaktı ve kurtaracaktı şehrini bu zilletten ve koruyacaktı yeğenini. Kemal'i Topkapılı Cambaz Mehmet'in teşkilatından bir arabacı almaya geldiğinde akşam ezanı okunmak üzereydi. Ahmet Reşat henüz evine dönememişti. Bahçe kapısının önünde duran faytonu ilk fark eden, camdan sürekli dışarıyı kontrol etmekte olan mehpare oldu. Bir çığlık fırladı dudaklarından. "Hayrola, bir şey mi var?" diye sordu Saraylı Hanım. "Bir araba duruyor kapımızda," dedi mehpare. Yüzü bembeyazdı. "Gitme vakti geldi o halde," dedi Kemal. Behice ve Saraylı Hanım pencereye koşuşurlarken Kemal aynı kattaki odasına gitti. Geceden hazır ettiği maşlahı sırtına geçirdi. Bir gece önce mehpare maşlahının etek baskısını sökmüş, en dibinden teyellemişti. Böylece Kemal'in ayakkabılarının üzerine düşüyordu etekleri. Mehpare maşlahın eteğini bastırırken Kemal kendisine elden getirilen ve yola çıkmak için kadın kıyafetine bürünmesini tembihleyen mektubu küçücük parçalar halinde yırttıktan sonra mehparenin endişeli bakışları altında mangalda yakmıştı. Evin kadınları ve çocukları Kemal'in peşinde sofaya çıktılar. Bir ağızdan sürekli bir şeyler soruyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Kemal aşağı inmeye başlayınca bu kez de peşinden itiş kakış merdivenlerden inerek taşlığa dizildiler. Zehra ile Gülfidan Kalfa'ya O gün izin verilmişti. Evde Hüsnü Efendi'den başka hizmetkar yoktu. O da kapısının yanında abus bir çehreyle dikilmiş, dudakları kıpır kıpır sürekli dua okuyordu. Kemal önce ağlayıp duran büyük annesinin elini öptü. Yaşlı kadın artık azarlamıyordu torununu. Konuşacak hali kalmamıştı. Sadece ağlıyordu. Kemal'i öpüp kokladıktan sonra karşısına geçti. Uzun uzun dua etti ve yüzüne doğru üfledi. Saraylı Hanım'ın duası ve veda faslı bitince sıra yengesine geldi. Behice hastalığı sırasında verem zannettiği için evden uzaklaştırmak istediği Kemal'in gidişinden tuhaf bir suçluluk duyuyordu. Sımsıkı sarıldı Kemal'e, hıçkırarak ağlamaya başladı. "Bir suçumuz olduysa," diyebildi. "Yenge, nasıl söz o? Asıl sizlere karşı kabahatli olan benim. Hep dert getirdim eve, hep hastalık. Sizi uğraştırıp durdum." "Sana verdiğimiz emeği helal ettik Kemal," dedi Behice. Leman ve Suat da Kemal'in kollarına asılmış ağlıyorlardı. Suat amcasının kucağına tırmandı. "Seni kucağıma almayalı beri iyice ağırlaşmışsın tavşan kız," dedi Kemal. "Ne zaman büyüdün böyle?" Behice zorlukla söktü kızı Kemal'in kollarından. İçlerinde en metin olanları mehpareydi. Günlerdir gizli gizli ağladığından göz pınarları kurumuştu. Bir damla yaş yoktu gözlerinde. Kenarda durmuş, Kemal'in ailesiyle vedalaşmasını seyrediyordu. Kemal başını örttü, eldivenleri zorlanarak ellerine geçirdi. Feraceyi yüzüne indirmeden önce mehpareyi kolundan tuttu, az ileri çekti. Boynunu, yanaklarını, gözlerini öptü. "Döneceğim mehpare, sakın üzme kendini. Oğlumuza iyi bak," diye fısıldadı. En son ona kapıyı açan Hüsnü Efendi ile kucaklaştı Kemal. Adamın gözlerinden süzülen yaşları görmezden gelerek feraceyi yüzüne indirdi, maşlahın önünü kavuşturdu, küçük valizini eline aldı ve kendini bekleyen arabaya doğru yürüdü. Arabacının yanında pala bıyıklı bir başka adam daha vardı. Kemal'in kapıdan çıktığını görünce yere atladı, elinden valizi alıp yerine yerleştirdikten ve Kemal'in arabaya binmesine yardım ettikten sonra o da arabaya tırmanıp karşısına oturdu. Mehpare, Hüsnü Efendi'nin hazır ettiği kovadaki suyu yola çıkan arabanın arkasından dökmek için bahçeye koştu. Hüsnü Efendi ile birlikte kovayı kaldırarak faytonun arkasından savurdular. "Faş!" diye bir ses duydu Kemal. Su yerde giderek büyüyen bir lekeye dönüşürken, faytonun küçük penceresinde Kemal'in eldivenli elini ona salladığını gördü mehpare. "Allah'a emanet ol sevgilim," dedi ve Kemal'in yanındayken söylemeye cesaret edemediği bu sözü ruhu, yüreği ve dudakları yanarak defalarca tekrarladı kendi kendine. "Sevgilim, sevgilim, sevgilim." Araba sokağın ağzında sola dönüp gözden kayboldu. Çiftlikte hayat. Kemal uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra çiftlikte kendine tahsis edilen ranzanın altına valizini yerleştirip kitaplarını istiflerken burada kalacağı günlerin çok uzamamasını temenni etti. Koğuşta ağır bir koku vardı. Pencereler açık olmasına rağmen sigaraların dumanı tavanda adeta gri bir kapak oluşturmuştu. Aceleyle alınan abdestlerden sonra iyi kurulanmamış ayaklara giyilen kirli çorapların sebep olduğu bildik ayak kokularına ter ve nefeslerde tüten sarımsak kokusu da karışıyordu. Erkeklerle dolu koğuşlarda yatmaya alışıktı ama onunla yatakhaneleri paylaşmış olanlar kendi gibi konaklarda, köşklerde büyümüş bürokrat ya da varlıklı esnaf çocuklarıydı. Onların sigara alışkanlıklarına rağmen nefesleri, ayakları kokmazdı. Çamaşırları temiz olurdu. Kemal yıllardır hayatın içine karışamadan bir İstanbul konağının asude havasında yaşamaya alışmış olmasına bir kere daha lanet etti ve orduya katıldığı günleri düşündü. İlk başlarda aynı şimdi hissettiği gibi garip bir pişmanlık duygusu sarmıştı ruhunu. Ama doğuya hareket ettikten sonra soğuk, beyaz ipekten bir pelerin gibi her türlü melaneti örtmüştü. O savaştan tek aklında kalan soğuktu. Soğuğa dayanmak, soğukla başa çıkmak, soğuğa yenilmemek, soğuğa esir düşmemek. Bu dumanlı, tıklım tıkış, havasız, dar ve uzun oda soğuğu aratacak mıydı acaba ona? Koğuşun havasızlığına asla alışamayacağını düşünen Kemal, bir saat sonra kokuyu ve dumanı artık fark etmediğini görünce şaşırdı. Tuhaf bir mahluktu insanoğlu. Belki de en büyük gücü başka çıkar yol olmadığını hissettiğinde araziye uyum sağlamasıydı. Kemal kokuya ve dumana çabuk alışmıştı ama evinin rahatını bu kadar çabuk arayacağını düşünmemişti. Mehparenin varlığına rağmen bir an önce kurtulmak için gün saydığı, neredeyse hapishane addettiği konağa şu an imkanı olsa koşa koşa geri dönerdi. Her sabah havalandırılan, tozu alınan, yerleri silinen tavan arasındaki düzenli küçük odasını şiddetle özledi. Hiç tanımadığı kaba saba adamların arasında bir bitkinlik çökmüştü üstüne, başı ağrımaya başlamıştı. Oysa ne büyük bir hevesle beklemişti buraya gelmeyi. Çocukluğu da iyi geçmiş sayılırdı. Bindiği fayton birkaç kez zabıtalar tarafından durdurulmuş, karşısında oturan şahıs aşağı atlamış ve arabacıyla birlikte soruları cevapladıktan sonra yola devam edilmişti. Kadın kıyafetinde hiçbir işe yaramadan oturuyor olmak zoruna gittiği için ille de neden maşlak giymek zorunda kaldığını refakatçisine sormadan edememişti Kemal. Bir din adamı kıyafetine bürünemez miydi mesela? Azra'nın evinde saklandığı gün çarşafa girmeye itiraz etmemişti ama birazdan ilk kez tanışacağı çiftlikteki erkeklerin arasına kadın kılığında katılmayı gururuna yediremiyordu. Son günlerde kadınlara sataşmalar oldu. Büyük arbede çıktı, işitmediniz mi diye sormuştu adam. Hiç duymadım. Nereden duyacaksın beyim? Matbuat sansür altında. Gavur kendi kabahatini gazetede ilan eder mi hiç? Geçen hafta 3 Fransız askeri kafaları çekmişler, Gülhane Parkı'nda dolaşan kadınlara sarkmışlar. E'si şu, heriflerin üçü de bıçaklandı, içlerinden biri ağır yaralıydı. Geberdi mi artık bilemem. İyice azıttı bunlar desene. Azıttılar beyim. Lakin kavga gürültüye mahal vermemek için komutanları kadınlara bulaşmamalarını iyice tembih etmişler bu heriflere. Seni kadın kıyafetine sokmamızın sebebi de budur. Hadiseler henüz taze ya, feraceli meraceli olursan kimse sana yanaşmaya cesaret edemez diye düşündük. Kemal bu açıklama üzerine feraciyi açmaya cesaret edemeyerek çiftliğin iç avlusuna kadar o kıyafetle gitmiş ama arabadan inmeden önce çıkarmıştı üzerinden saraylı hanımın maşlahını. Ulu ağaçların gölgesi altındaki bahçede yürüyerek sarı kagir konağa ön kapıdan girmişler, arka kapısından bir başka avluya çıkmışlar, yine bir başka bahçeden geçip nihayet kalacağı binaya varmışlardı. Fazla büyük olmayan bir koğuşta 17 kişi birlikte kalıyorlardı. Kemal'in tanıdığı direnişçi arkadaşlarından hiçbiri ortalıklarda yoktu. Etrafı pala bıyıklı, sakallı, poturlu, saraylı hanımın tabiriyle ayak takımı adamlarla doluydu. Koğuş arkadaşları Kemal'in valizinden çıkarıp yastığının altına dizdiği ilaç kutularına alaylı alaylı bakmışlardı. Aydan aya sancıların mı tutuyor abi diye sormuştu işlerinden biri sırıtarak. Ben Sarıkamış'ta savaşırken böbreğimi zedeledim, ciğerlerimi üşüttüm. Her gün bir sürü ilaç almaya mecburum arkadaşlar. Sıhhatli olmazsam sizlere pek faydam dokunmaz dedi Kemal. Sarıkamış'ta bulunmuş olması etrafındakilerin üzerinde bir üstünlük ve saygınlık sağlamasına neden oldu. Sarıkamış'ta mı çarpıştın diye sordu dramalı. Çarpışmaya pek vakit bulamadan donduk kaldık maalesef. Herkes donarken sen nasıl sağ dönebildin lan? Allah defterimi dürmek istememiş. Önce esir düştük, sonra da döndük işte. Pek genç görünüyorsun da. Görünüşe aldanmamalı dedi Kemal. Gerçekten de görünüşe aldanmamak gerekiyordu. Etrafındaki çoğu hamallıktan ve arabacılıktan gelme adamların, icabında ölümü göze alarak depolardan silah kaçırmaları, fazla ileri giden azınlık zabıtalarına derslerini vermeleri ve işgalcileri bezdirecek eylemleri gerçekleştirmeleri destansı bir tarih dilimi oluşturmaktaydı. Cesur Karadeniz uşakları, harbin başlarında takalarıyla boğazlara yerleştirilen mayınları teker teker toplayıp harbiye nezaretine teslim etmişlerdi. Şimdi de Galata'da çalışan hamallar ve kömür taşıma işlerindeki ameliler, cephane ve silahların Anadolu'ya sevk edilmesinde eşsiz hizmetler veriyorlardı. Kemal, eğer İstanbul işgalcilere kan kusturuyorsa bu adamların sayesindedir diye düşünerek etrafındaki adamlara ısınmaya çalıştı. Mahir onu ziyarete geldiği günlerin birinde yeraltı faaliyetlerinin sadece hamal ve arabacılarla değil, onların idaresindeki hırsız ve yan kesicilerle de yürütüldüğünü anlatmamış mıydı? Silah depolarını soyan ve çalıntı malzemelerin Anadolu'da çarpışan millicilere ulaşmasını sağlayanlar işte bu insanlardı. Onlara minnet borcu varken nasıl küçük görebilirdi bu insanları? Kemal elinde olmadan ürperdi. Kendi koğuşunda hiç olmazsa hırsızların bulunmamasını temenni etti ve yatakhane arkadaşlarının mesleklerini soruşturmamaya o an karar verdi. Kemal, koğuştakilerin geçmişlerini sorgulamasa da çiftlikte kaldığı günler içinde bulunduğu yeri idare edenler hakkında esaslı bilgi sahibi oldu. Mahir aracılığıyla örgüte girdiği günlerde hücre sisteminden dolayı teşkilat hakkında fazla bilgi edinememişti. Tek bildiği Anadolu ile İstanbul arasında insan ve silah aktarımı için bir nakil hattı kurulmuş olmasıydı. Bu hattan sorumlu olan kişi de halk arasından çıkmış bir arabacı kahyasıydı. O güne dek pek üstün gördüğü tahsilinin ve büyük annesinin iftihar vesilesi saydığı saray terbiyesinin bulunduğu çevrede hiçbir anlamı kalmamıştı. Çalıştığı birimde ağızdan ağıza aktarılan hikayelerden hiç bilmediği bazı gerçekleri öğreniyor ve her yeni edindiği bilgiyle hayretten hayrete düşüyordu. Kemal çiftlikte hayatta ne mutlak iyi, doğru, güzel ne de mutlak kötü, yanlış, çirkin olmadığını öğreniyordu. Şu içinde bulunduğu teşkilat eğer vatanın işgal altındaki en zor günlerinde vatana hizmet için çırpınıyorsa bunu yıllar önce gönül verip sonra nefret ettiği İttihatçılara borçluydu. İttihatçıların kurduğu teşkilat-ı mahsusa pek çok ajan yetiştirmişti. İttihatçılar Osmanlıları Birinci Cihan Harbi'ne sokup mahvolmalarına sebep olduktan sonra iktidardan düşmüşlerdi. Liderleri yurt dışına kaçmış, teşkilat-ı mahsusa dağıtılmış, üyeleri ise ya tutuklanmış ya sürülmüştü. Teşkilatın ayakta kalması sürgünden gizlice dönmeyi başarabilen bazı üyelerinin sayesindeydi. Şimdi Kemal'in de bir üyesi olduğu örgüt yeniden yapılanmış, eski tecrübelerinin ışığında çalışmaya ve Kuvayi Milliye'ye arka çıkmaya başlamıştı. Şehrin her bir semtinde bir araya gelenler çeşitli kahramanlıklar sergilemekteydiler ve hiçbir semt diğerinden geri kalmak istemiyordu. Mahallelerin kabadayıları, amca, dayı ve abi lakabıyla anılan erkekleri vatanperverlikte birbiriyle yarışmaya hazırdılar. İstanbul'un gizli mukavemet yuvalarında kayıkçılar, balıkçılar, hamallar, fırıncılar, arabacılar, işçiler, memurlar, esnaf ve aydınlar, yani bu savaşın bilinmeyen isimsiz kahramanları kurtuluş destanına giden yolu taş taş döşemekteydiler ve görüyordu ki örgütün sivil giysilerle, çoğu kez de dini kıyafetlerle Anadolu'ya kaçırdığı askerler ve İstanbul'daki depolardan çaldığı savaş malzemeleri olmaksızın Kurtuluş Savaşı'na girişmek mümkün olmayabilirdi. Çünkü İtalyanların ve hatta Fransızların depo amirlerine verilecek paralar ha deyince bulunamıyordu. Zaman zaman depolardan silah çalmaya mecbur kalıyorlardı. İşte o soygunları başarıyla gerçekleştiren insanlardı bunlar. 27. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 28. ayrımda.